Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamberde hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 22 Azer 1401 Hicri Kameri, 18 Cemadül Evvel 1444 ve Miladi 13 Aralık 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'nin seçim gündemi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran masalları ve efsaneleri, Vahabilik gerçek mi bidat mı ve kalıcı tri isimli programları deneyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Çin Devlet Başkanı bazı yaklaşımları İran milletinin incinmesine neden olduğu açıklamasında bulundu. Çin Başbakan Yardımcısı İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ile bir araya geldi. İran Ekonomi Bakanı İran-Çin 25 yıllık işbirliği anlaşmasının hayata geçireceğini belirtti. Ermenistan'ın İran Büyükelçisi Erivan'ın herhangi üçüncü bir ülkeye toprak vermeyeceğini belirtti. Ve Irak sınır muhafız kuvvetleri İran ve Türkiye sınırında göreve başladı. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi Çin Devlet Başkanı'nın bölgeye yaptığı son ziyaret çerçevesinde ortaya koyduğu bazı tutumlar İran milleti ve hükümetinin incinmesine yol açmıştır. İran bu tutumların ciddi bir şekilde telafi edilmesini istiyor dedi. İki ülkenin ilişkilerinin geliştirmesi amacıyla ticari ve ekonomik bir heyetin başında İran'da bulunan Çin Başbakan Yardımcısı görüşmelerinin devamında İran Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti ile Çin arasındaki ilişkilerin İslam İnkılabı zaferinin başlangıcından bu yana gelişeni ifade eden reisi, Çin Devlet Başkanı'nın son dönemde bölgeye yaptığı ziyarette gündeme gelen bazı tutumları İran halkının ve hükümetinin memnuniyetsizliğine yol açtığı, İran belirtilen tutumlarının telafi edilmesini ciddi bir şekilde istiyor dedi. Çin heyetinin İran'da bulunmasının iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesi açısından önemli olduğunu değerlendiren reisi, iki ülke cumhurbaşkanlarının önceki görüşmelerinde varılan önemli anlaşmalara atıfta bulunarak bu anlaşmaları uygulamak için her iki tarafın yetkililerinin çabalarının devam etmesi gerektiğini belirtti. Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua ise bu görüşmede Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran İslam Cumhuriyeti'ne sıcak selamlarını iletirken Çin'in güçlü İran ile ilişkilerine geliştirmek istediğini vurguladı. Çin Başbakan Yardımcısı şunları vurguladı. Çin, İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı duymuş ve İran'ın temel çıkarlarını güvence altına alma çabalarını desteklemiştir. Çin Başbakan Yardımcısı ayrıca İran yetkililerle yaptığı görüşmelerin sonuçlarını İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bildirdi. Buna esasen 10 bin milyarlarca dolarlık ortak yatırım anlaşmasının başladığı ve ekonomik, endüstriyel, enerji, transit, finans ve bankacılık işbirliğiyle iki ülke arasındaki ilişkilerde stratejik ve kalkınma işbirliğinin uygulanması yönünde büyük bir adım atıldığı belirtildi.
İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir ve Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua'nın katılımıyla bugün Tahran'da İran-Çin kapsamlı işbirliği programı toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir bu toplantıda İran ve Çin arasındaki tarihi ilişkilere değinerek Tahran ve Pekin arasındaki ilişkilerin iki ülkenin liderleri için oldukça önem taşıdığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı ve Çin Devlet Başkanı Semerkant'taki görüşmesini iki ülkenin ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak nitelendiren muhbir, İran'ın Şanghay ve BRICS gibi örgütlerdeki varlığını desteklediği için Çin Devlet Başkanı'na teşekkür etti. Muhbir, İran ve Çin, emperyalizm dünyasının tek taraflılığına karşı fikir birliğine sahiptir ve iki ülke arasında çeşitli konularda iyi ve yapıcı müzakereler sürmektedir, dedi. İran'ın petrol ve doğalgaz rezervlerine ve transit gibi çeşitli sektörlerdeki kapasitesine değinen muhbir, Tahran, enerji, transit ve ortak üretim gibi çeşitli sektörlerde Pekin ile işbirliğini geliştirmeye hazırdır ifadesini kullandı. İran'ın toprak bütünlüğüne saygı duymayı, İran milleti ve yetkililer için hassas ve önemli bir ilke olarak değerlendiren muhbir, tüm ülkelerin bu ilkeye uyması gerektiğini vurguladı. Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua da İran ve Çin'in tarihi ilişkilere sahip olduğunu belirterek Çin'in İran'la kapsamlı stratejik ilişkileri geliştirme iradesi asla değişmeyecek. Çin, İran'ın ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu ve dış müdahaleye karşı mücadelesini desteklemektedir. Bu alanda iki taraf kararlı bir şekilde birbirini desteklemeli ve terörizmle mücadele konusunda işbirliğini güçlendirmelidir, dedi. İki ülke 25 yıllık ortak işbirliği anlaşmasına ve diğer anlaşmalarda elde edilen sonuçlara atıfta bulunan Hu Chunhua, ortak çabaların sonucu olan bu kazanımların her iki taraf için de önemli ve olumlu olduğunu ve Pekin'in Tahran'la işbirliğini güçlendirmekten yana olduğunu söyledi.
İran Ekonomi Bakanı İhsan Handouzi, İran-Çin 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasına dair açıklamada bulundu. İran Ekonomi Bakanı İhsan Handouzi, bir devlet televizyonuna verdiği röportajda Tahran-Pekin ilişkilerini değerlendirdi. Handouzi, Çin heyetinin Tahran temaslarına ilişkin İran 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir ile Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua bugün Tahran'da bir araya geldi. Görüşmede İran-Çin 25 yıllık işbirliği anlaşması ele alındı, dedi. İran-Çin liderlerinden görüşmesi için hazırlık yapıldığını anlatan Handouzi, iki ülke liderlerinden 25 yıllık anlaşmanın hayata geçirmesi gündemiyle bir araya geleceğini söyledi. Handouzi, İran ve Çin heyetleri arasında devam eden görüşmelere değinerek 25 yıllık işbirliği anlaşmasının hayata geçirilmesi için iki ülke arasında 16 konuda mutabakat sağlandığı ifadesini kullandı. Ekonomi Bakanı Handouzi, Tahran-Pekin ticari ilişkileri hakkında uluslararası yaptırım ve baskılara rağmen ticari ilişkilerin artırılması iki tarafın gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda iki ülke arasındaki ticaret hacminde yaklaşık %20 artış var diye konuştu.
Ermenistan'ın İran Büyükelçisi Teslim Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sürekli Zengezur koridorundan bahsettiğine değinerek bu hususta herhangi imzalanmış bir belgenin var olmadığını vurguladı. Ermenistan'ın İran Büyükelçisi Arsan Avakyan, Zengezur koridoru hakkında yaptığı açıklamada topraklarımıza herhangi bir ülkeye böyle bir yol vermeyeceğimizi defalarca ilan ettik, dedi. Ermenistan'ın İran Büyükelçisi ayrıca bölgedeki özel duruma değinerek Tahran ve Erivan'ın bu hususta işbirliğine vurgu yaptı. Arsen Avakyan, İran ile Ermenistan'ın son 30 yıldaki ilişkilerine değinerek, iki ülkenin eskiden gelen ilişkilerinin tarihinden yola çıkarak dış siyasetlerinin önceliklerinden birinin de ilişkilerin gelişmesine dayandığını vurguladı. Ermenistan Büyükelçisi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tekrar tekrar Zengezur Koridoru'ndan bahsettiğini belirterek, Ermenistan'ın üçlü bildiride imzalanan belgeye bağlı olduğunu, Nahçıvan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında güvenlik kara hattının temin edilmesi konusuna bağlı kalacaklarını, ancak koridorun bırakılması hususunda bir belgenin mevcut olmadığını belirtti. Avakyan, mevcut durumda bazı noktaların oluşturulduğunu, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları Nahçıvan ve Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları arasında yolculuk yapabileceklerini de belirtti.
Irak İçişleri Bakanı Abd al-Amir al-Shammari, Irak'ın İran ve Türkiye ile sınırlarını kontrol altına almak için uygulama adımlarından başladığını duyurdu. Shammari, sınır muhafız kuvvetler komutanlarının Irak'ın İran ve Türkiye ile olan sınırlarının kontrolü ile ilgili tüm detayları tamamlayarak icraî tedbirleri başlattığına dikkat çekti. Irak yetkililer geçtiğimiz günlerde İran ile ortak sınırlarında sınır muhafızları yerleştirme kararlarını açıkladılar. Irak Kürdistan Demokrat Partisi üyesi Dilşad Şaban'ın geçtiğimiz günlerde bölgede İran'ın güvenliğine karşı hareket eden teröristlerden faaliyetlerini durdurmalarını istedi. Dilşad Şaban, karşı çıkmak isteyen herkes bu gruplara uygun bir yer seçsin. Çünkü bu grup ve partilerin Irak Kürdistan bölgesinde varlıkları bölgeyi ve bölge sakinlerine zarar veriyor dedi. Son dönemde Irak'ın Kürdistan bölgesinde ayrılıkçı terör gruplarının mevzileri devrim muhafızları ordusunun top ve füze saldırılarıyla hedef alındığı kaydedildi. Bölücü terör gruplarına karşı defalarca uyarıların ardından ağır saldırılar düzenleyen devrim muhafızları kara kuvvetleri hareketlerini durdurana kadar bu saldırılarına devam edeceğini açıkladı.
Haşr-ı Şabi güçleri ve Irak ordusu ülkenin doğusundaki Diyale vilayetinde terör örgütü IŞİD'e karşı ortak operasyon başlattı. Irak medyasına göre Diyale'deki Haşr-ı Şabi operasyonlarının komutanı Talip Eli Musevi, bu sabah Haşr-ı Şabi güçleri ve Irak ordusu Diyale vilayetinde teröre karşı ortak operasyon başlattı dedi. Bugünkü ortak operasyonun ana hedefinin Diyale bölgesinin terör unsurlarından temizlenmesi olduğu kaydedildi. Irak ordusu ve Haşr-ı Şabi IŞİD kalıntılarını ortadan kaldırmak için daha önce de defalarca ortak operasyon gerçekleştirdi.
Siyonist işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde yine baskınlar gerçekleştirdi ve bazı kişiler gözaltına aldılar. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Siyonist işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde yine baskınlar gerçekleştirdi ve bazı kişileri gözaltına aldılar. İşgal güçleri Beytlahim vilayetinde dördü kardeş olan altı Filistinliyi gözaltına aldı. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre Beit Lahim şehrinin güneyindeki Beytu Ficar kasabasına baskın düzenleyen Siyonist işgal güçleri Zeki, Muhammed, Musa ve Yunus Yusuf Zeki Deriye isimli kardeşlerle İmad Muhammed Aliyan Takatika'yı gözaltına aldılar. Dehişe mülteci kampının yaptıkları baskında da Vasil Halid Secdiye'nin evine girip geniş çaplı arama yaptıktan sonra kendisine gözaltına aldılar. El Halide ise El Halil Üniversitesi'nin öğrencilerinden Bera Gazal ve Musenna el-Kavasimi'yi gözaltına aldılar. İşgal güçleri Eriha'da Akabe Cibri mülteci kampına baskın düzenleyerek Abdurrahman İzzat isimli gencin evine girip geniş çaplı arama yaptıktan sonra kendisini gözaltına aldılar. İşgal güçleri Ramallah'ın batısındaki Kefrname kasabasında Ahmet Ebu Şadi ve Muhammed Deydan isimli gençlerin evlerini basarak arama yaptıktan sonra kendilerini gözaltına aldılar. Tubas'ta ise Tamun kasabasında Ammar Muhammed Beni Avde isimli genci yine evine baskın düzenleyerek gözaltına aldılar. Cenin'de Rummane köyü yakınında Kuteybe Ratib Rifai'yi Fakua köyünden Ahmet Rıza Ebu Selami'yi, Cenin şehrinin batı kısmında da Mahir Tahsin Abid isimli gazeteciyi gözaltına aldılar. İşgal güçleri Kalkilya'nın doğusundaki Azun kasabasına da baskın düzenleyerek El Mansura mahallesinde, kasabanın merkezinde ve Doğu mahallesinde evlere girerek aramalar yaptılar. İşgal güçleri rutin hale getirdikleri ve genellikle gece yarısından sonra ve şafak sökmeden önce gerçekleştirdikleri baskınlarda evlerin mahremiyetlerini ihlal ediyor, insanlara uygun olmadıkları bir halde yataklarından kaldırıyor, geniş çaplı aramalar yapıyor, özel eşyalarını karıştırıyor, ev eşyalarına büyük zarar veriyor, buldukları zaman kıymetli eşyalarını ve paralarını çalıyor, silahlarıyla dehşet saçarak çocukları korkutuyor ve bazılarını da gözaltına arıyorlar. Bu baskınlar yüzünden işgal altındaki Kudüs'te ve Batı Şeria bölgesinde yaşayan Filistinler hiçbir zaman güven ve huzur içinde yatamıyor. Çünkü her an bir işgalci ekibin baskın düzenlemesi ihtimali var. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Çalışmak için Suudi Arabistan'a giden 3 işçi hakkında idam kararı verildi. Olayı Çavuşoğlu'na aktaran vekiller Suudi yetkililerle görüşmelerin olumlu olduğunu söyledi. Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın haberine göre Hatay'ın Samanda ilçesinde ikamet eden ve Suudi Arabistan'a çalışmaya giden Mehmet ve Anıl Binicioğlu kardeşler ile Ertan Özçelik idamla yargılanıyor. Uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan Hataylı işçiler hakkındaki idam kararı Eylül ayında ailelerine tebliğ edildi. Ancak işçilerin aileleri Hatay milletvekilleri aracılığıyla sorunun çözümü için çabalıyor. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal idam kararı verilen işçiler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek dün mecliste bir açıklama yaptı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi açıklamasında bulundu. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en son PKK'nın etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonları kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şam'la görüşmelerin istihbarat örgütleri aracılığıyla sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu, gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız dedi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2023 yılı bütçe sunumu yaptı. Bakan Çavuşoğlu, dış politika ile ilgili gelinen süreci aktardı. Çavuşoğlu, Suriye'de bir süredir istihbaratların aracılığıyla Suriye yönetimiyle görüşüldüğünü açıkladı ve şunları söyledi.
Öncelikle bizi yakından ilgilendiren ve bizi sürekli meşgul eden konular hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Elbette Suriye bunların başında gelir. 9 yıldır devam eden Suriye probleminde bizim için hassas olanlar nedir? Öncelikle yanı başımızdaki ülkenin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü bizim için önemlidir. Aynı şekilde 9 yıldır devam eden bir itilaf var, çatışma var. Biz biliyoruz ki ve inanıyoruz ki tek çözüm siyasi çözümdür. Dolayısıyla siyasi sürecin iyi işlemesi gerekiyor. Yine bu ülkede maalesef çok sayıda terör örgütü var ve bu tür durumlardan en çok beslenenler de teröristlerdir. Dolayısıyla Suriye'nin de terör örgütlerinden temizlenmesi bizim için önemlidir. Maalesef bir kriz olduğu zaman en çok etkilenen mazlum insanlardır, kadınlar, çocuklardır, göçmenler, mültecilerdir. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye'de tabii ki 3.7 milyon civarında Suriyeli göçmen var. En çok mülteci ağlayan ülkeyiz ama diğer komşu ülkelerde Suriye içinde yerinden edilmiş insanlar var. Bu insanların Suriye'ye evlerine dönmesi de bizim için öncelikli konulardan bir tanesidir. Siyasi süreçte özellikle Astana ve Soçi'deki gayretlerimiz sayesinde belli mesafeler kat ettik. Örneğin uzun uğraşlar sonunda Anayasa Komisyonu kuruldu ve ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan önce Rusya ve İran Dışişleri Bakanı ile beraber Cenevre'ye gittik. Basın toplantısıyla açıklamamızı yaptı. İkinci toplantıda rejimin bazı kabul edilemez ön şartlarla geldiğini gördük. Ama sürecin işlemesi için Rusya ile ve diğer aktörlerle ve en önemlisi de Birleşmiş Milletler ile çalışıyoruz. Burada siyasi çözüm için Anayasa Komisyonu'nun da iyi bir şekilde işlemesi gerekiyor. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız Salı günü Putin'le telefonla tekrar görüştü. Geçen hafta Lavrov'la Bratislava'da bir araya geldik. Cuma günü de telefonda görüştük. Pedersen'le, özel temsilci Pedersen'le yine Roma'da geçen hafta bir araya geldik. Değerlendirmelerimizi yaptık. Ve iki gün önce heyet başkanımız, yardımcım Büyükelçi Sedat Önal Astana'daydı ve Astana toplantısı tüm bu tıkanıklıkların aşılması bakımından faydalı oldu.
Çavuşoğlu yurt dışındaki misyon sayımızı da artırmaya devam ediyoruz ifadesini kullandı. Kasım Alcan, İstanbul.
Haber bültenimiz devam ediyor. Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetini Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinin hava ve topçu saldırıları artıyor. El Mesire televizyon kanalına göre Arap koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Hudeyde vilayetine yönelik hava saldırısı düzenledi. Haberde işgalci koalisyona ait keşif insansız hava araçlarının casusluk amacıyla El Cebeliye ve Hays semalarında uçtuğu bildirildi. El Cebeliye ve Hays bölgelerinin Suudi koalisyon topçuları tarafından hedef alındığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler Arabuluculuğunda 2 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes 2 Ekim'de sona ermişti. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen'e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.
Ve Amerikan yönetimi Rusya'nın füze saldırıları nedeniyle enerji altyapısı ağır hasar alan ve elektrik sıkıntısı çeken Ukrayna'ya sunmayı taahhüt ettiği ekipman desteğinin ilk parçasını sundu. Amerikan yönetimi Rusya'nın füze saldırıları nedeniyle enerji altyapısı ağır hasar gören Ukrayna'ya yaklaşık 13 milyon dolar değerinde ekipman tedarik ettiğini duyurdu. Reuters'in konuşan ismi açıklamayan da Amerikalı yetkililer ise mevcut yardımın 53 milyon dolar hacminde ve 3 parçadan oluşacağını, bu hafta Amerika'dan 2 uçak dolusu ekipmanın da daha ayrılacağını söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Britanya'da grev ve siyasi gerilimlerin nedenleri ve faktörleri başlığı altında. Birleşik Krallık'ta artan ekonomik ve siyasi sorunlar durumu o kadar kritik hale getirmiş ki hükümet grevdeki çalışanların yerine ordu askerlerini kullanmakla tehdit etti. Londra'da dahil olmak üzere çeşitli İngiliz şehirleri bugünlerde kötü ekonomik duruma, düşük maaşlara, pahalı enerjiye ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki artışa karşı protestolara, toplantılara ve grevlere tanık oluyor. Greve katılacağını açıklayanlar arasında hemşireler, postane ve araç sürücülerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, havalimanları çalışanları da yer alıyor. Aynı zamanda İngiliz hükümetinin grevdeki havaalanı çalışanlarının yerine ordu askerlerini kullanmayı planladığına dair haberler de çıktı. Yeni yılın başlamasına bir aydan az bir süre kalmışken İngiltere'de durum vahim, siyasi ve ekonomik kriz bu ülkeye de sürahit etmiş durumda. Ekonomik durgunluk, kontrol edilemeyen enflasyon, enerji eksikliği ve geçim sorunları 2022'nin son günlerinde dünyanın en büyük 6. ekonomisini 1989'dan beri görülmemiş bir süreç olan çeşitli sendikaların işçi ve çalışanları tarafından gerçekleştirilen en büyük halk protestoları ve grev dalgasıyla karşı karşıya getirdi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, bankanın enflasyon görünümünde önemli bir risk gördüğünü işaret ederek reel gelir şokları İngiltere'yi resesyona doğru itecek dedi. Şu sıralar ekonomik kriz İngiltere başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine yayıldı ve havaların soğumasıyla durumun daha da kritik hale gelmesi bekleniyor. Times dergisi bu bağlamda şunları yazdı: kış mevsiminde grevler ve ekonomik sorunlar yoğunlaşacak.
Bu durum North Sea Kuzey Denizi petrol işçilerinden İskoçya'daki ambulans şoförlerine ve Londra'daki kamu sektörü çalışanları ve otobüs şoförlerine kadar çeşitli sektörleri kapsayacak. İngiltere'deki izleme ve denetleme kurumları ve kuruluşlarının raporuna göre bu ülkede 14,5 milyon insan yoksulluk içinde yaşıyor ve bu durum İngiliz belediyelerinin de dörtte birinin acil yardım bütçesini tasfiye etmesine neden olmuştur. Bu koşullar ise İngiltere Muhafazakar Başbakanı Rishi Sunak'ın hükümetinin ekonomiyi iyileştirme vaatlerine rağmen tehdit ve baskı seçeneklerini kullanmasına neden olmuştur. Grevcilere ordu çalışanları ile değiştirici tehdidinde bile bulundu. İngiltere Muhafazakar Partisi lideri Nedim Zahavi, hükümetin kamu sektörü grevinin etkilerini kontrol altına almak için gerekirse ordudan yardım isteyeceğine itiraf etti. İngiltere Başbakanı da protestocuları bastırmak ve durumu kontrol altına almak için ordunun hükümetin tam desteğini alacağını açıkladı. Sunak'ın tehditleri başta İngiltere olmak üzere Batı ülkelerin yetkililerinin her zaman demokrasi ve ifade özgürlüğü hakkına ve vatandaşların haklarına saygı gösterilmesini talep ettikleri bir zamanda geldi. Bu ülke özellikle son yıllarda düşmanca ve müdahaleci tavırlarla birçok ülkeyi demokrasi ilkelerine uymamakla suçlamaktadır. Ama şimdi İngiltere Başbakanı Londra sokaklarındaki protestocuların varlığını kaos olarak nitelendiriyor ve şöyle diyor: "İnsanlar kaostan yeterince acı çekti ve artık kanunları çiğneyenlerin yasaların gücünü hissetme zamanı gelip çattı." Aslında İngiltere Başbakanı protestoculara yönelik şiddeti yasallaştırmaya ve savunmaya çalışıyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Bakü ve Erivan'ın Karabağ bölgesi hususunda yeni gerilimler etrafında. Mevcut olumsuz olaylarla birlikte Bakü ve Erivan arasında Dağlık Karabağ bölgesinin mülkiyeti konusunda yeni bir gerilim dalgası başladı. Bölgeden gelen haberlere göre geçen cumartesi günü yeni çatışmalar turunda Karabağ Ermenileri önce bir altın madenini ziyaret etmeyi planladıklarında Bakü yetkililerinin gelişiyle gerilimler meydana geldi. Bu bağlamda Karabağ Ermenileri Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin altın madenine girmesini engelledi. Dağlık Karabağ Ermenilerinin bu eyleminden iki gün sonra Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan yolu kapattı. Bu eylem sonucunda yüzlerce Ermeni sivil yolda mahsur kaldı. Aslında Bakü hükümeti Laçin koridorunu bir kez daha Ermenilere kapatarak bölgedeki egemenliğini göstermek istedi. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hükümeti çevreyi korumak amacıyla Laçin koridorunu kapattıkları iddiasında bulundu. Dağlık Karabağ Bilgi Merkezi pazartesi akşamı şöyle duyurdu: Bakü hükümeti Karabağ-Goris iletişim yolunu bir kez daha kapattı. Sözde Dağlık Karabağ bölgesi yerel makamlarına göre Laçin koridoru Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan tek yoldur. Bu nedenle yüzlerce Ermeni vatandaşı bu yolun kapatılması nedeniyle mahsur kalmıştır. Bu bağlamda Dağlık Karabağ'ın sözde başbakanı olan Ruben Vartanyan bir kez daha Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bağımsız bir ülkedir açıklamasını yaptı. Aynı zamanda Karabağ'ın sözde ve hükümetinin bu yetkilisi Ermenilerin Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetiyle bir arada yaşamalarının tek yolunun bu bölgenin Bakü yöneticilerinden bağımsızlığını kabul etmek olduğunu vurgulayarak şunları duyurdu: Bakü yetkilileri zorlu kış koşullarını bu oyunla Dağlık Karabağ halkını sömürmek ve taleplerini kabul etmeye zorlamak için baskı uygulamak yönünde kullanıyor.
Sözde Dağlık Karabağ'ın başbakanı olan bu kişinin son açıklamalarından Bakü makamlarından öfkesini bir kez daha alevlendirmek için iyi bir bahane olduğu açıktır. Bu arada sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti yetkilileri bu bölgenin Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bağımsızlığı ve Ermenistan'a ilhakı konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Bu Ermenilerin 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kazandığı zaferi görmezden geldikleri, halen daha önceki taleplerinde ısrar ettikleri anlamına da geliyor. Uzmanlar Karabağ Ermenilerinin daha önceki taleplerinin tekrarlanmasının arkasındaki asıl sebebin Bakü yetkililerinin davranışlarından kaynaklı olduğuna inanıyor. Son zamanlarda İlham Aliyev hükümetine yetkileri kendi taleplerine yerine getirmek ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının çıkarlarını güvence altına almak yerine sadece Ermenistan'dan toprak koparmaya çalışmış ve bunun yanı sıra İran'a düşman bile kesilmişlerdir. Halbuki bu adımlar yabancı unsurların talepleri sayılır. Bakü makamlarından Karabağ bölgesine yerleşme konusundaki ısrarları konusunda yatsıramaz bir gerçek var. Gerçek şu ki 9 Kasım 2020 gece yarısı 10 maddelik anlaşmada Dağlık Karabağ bölgesinden söz edilmedi. Halbuki Karabağ Savaşı çıkarken asıl sorun bu bölgenin mülkiyeti olmuştur. O zamandan beri bölgedeki birçok bağımsız siyasi çevre bu barış anlaşmasının hükümlerine eleştirirken bu konuda Bakü hükümet yetkililerine uyarmaya çalıştı. Ama Bakü'de gerçeklere duyacak tarafın olmadığı belliydi. Bu durumda İlham Aliyev baş olmak üzere Bakü hükümetinin yetkilileri self-determinasyon veya kendi kaderine tayin hakkı referandumuna kadar Dağlık Karabağ bölgesini kendi haline bırakması gerektiğinin farkında olduğuna şüphe yok. Ancak bu eylemle eş zamanlı olarak bu bölgelere seyahat etmeyi kabul hakkı olarak kendi hakkı olarak gören İlham Aliyev hükümeti Karabağ Ermenileri ile başa çıkmak için mavi miğferli Rus güçlerinin müdahalesi çağrısında bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Bakü doğal kaynaklarından Ermeniler tarafından yasa dışı sömürüsünün yönlenmesi ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırması için Rus barış güçlerinin komutasını defalarca desteğe çağırdı. Talepler ise bir sonuca da varmadı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete
sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında son kez seçimlere katılacağını öne sürdü geçtiğimiz günlerde. Aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı 2023 yılında halkın desteğiyle son kez Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olacağını ve Türkiye'nin 100. yıl dönümü faaliyetlerine başlayacağını ve ardından Türkiye bayrağını gençlere teslim edeceğini duyurdu. Ancak son 2 yılda yapılan anketlerin büyük çoğunluğunun iktidar partisinin oylarının düştüğünü ve bu partinin yenilebileceğini gösterdiği sonuçlara göre uzmanlar Türkiye Cumhurbaşkanı'nın son açıklamalarını onun yeni oyunu ve taktiği olarak aslında görüyorlar. Öte yandan Türkiye'de muhalefet de Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığını yasa dışı olarak nitelendirdi değerli dinleyiciler. Çıkan bu son haberlerden hareketle gündemi bu çerçevede değerlendirmeye çalışacağız. Seçimlerle ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bu haberi muhakkak siz de duydunuz. Sayın Erdoğan adaylığını bu seçimlerde son olarak açıkladı ve bundan sonra da muhalefetin biz tepkisine tanıklık ettik. Yasa dışı olarak gördüler Sayın Erdoğan'ın adaylığını. Öncelikle Sayın Erdoğan'ın açıklamalarından başlayacak olursak nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez seçimlere katılacağını öne sürdü. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Bunu gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasında ve düşüncesinde yeniden seçilme vardı. Tabii ki bu son yapılan uygulamalar ve Türkiye'deki gelişen olaylardan dolayı AKP'nin iktidarın eski desteğini kaybettiğini ve bu nedenle önümüzdeki yapılacak seçimlerde çok zor geçeceğini ve kazanması da mümkün değildi. Yani bu nedenle eğer ki muhalefet karşısındaki muhalefetin yanlış uygulamaları ve yanlış taktikleri olmasa bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan'ın yani bu koşullarda seçimi kazanması zor istiyor ve bunun için de Recep Tayyip Erdoğan kazanmayacağını seçmeye girmeyecekti. Kazanması için de kendisinin kazanması için de birçok şeylere uygulamalara antidemokratik ve bu hileli seçim ve oyunlara gideceği düşüncesi vardır. Bunun içinde Türkiye'yi bir savaşa sokma gibi bir senaryoda geçiyor ve bu nedenle eğer ki seçimleri kazanmıyorsa ve bu senaryo savaş senaryosuyla savaş durumundan dolayı Türkiye'de son Cumhur Devlet Başkanı sisteminde böyle bir durumun yaşanması halinde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yetkileri arasında seçimi bir dönem daha erteleme gibi bir durum da vardır. Recep Tayyip Erdoğan bu nedenle kazanmıyor da tekin o kanata varırsa bu nedenle iktidarını bırakmamak için her türlü oyuna başvuracağı ortadadır. Elbette önümüzdeki seçimlerde çok zor geçecek ve bu şu andaki gözüken durum Recep Tayyip Erdoğan'ın bu şekilde ve bu ekonomik sıkıntılar ve bu kargaşa ve bu çatışmalı dönemin Türkiye'deki iktidarın durumu zorlaştıracağı ortadadır. Seçim kazanma şeyi de çok zor gözüküyor. Sadece eğer muhalefetin yanlış uygulamaları ve yanlış adımları ve aynı bencil davranması ve bir takım milliyetçilik duygularla hareket etmesi Türkiye'de yine Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kazanma gibi şansı yükseltti. Maalesef şu anda gözüktüğü durum da bunu gösteriyor. Altılı Masa diye geçen muhalefet kendi arasında bir homojen yapıyı göstermediği için bir birlikleri ve net bir politika yüklenmediği için seçmenler arasında da kaygıyla karşılanıyor ve bu durum tamamen AKP'nin ya da Recep Erdoğan'ın çıkarını alıyor. Yani bu durumlar devam ettikçe Erdoğan'ın seçim kazanma şansı da artar.
Tahran Radyosu.
Efendim, şimdi Türkiye'nin dış politikasına gelecek olursak son sıralarda yaşanan sorunlar, özellikle NATO ile ilgili veya bölgesel anlamda konuşacak olursak komşularıyla ilgili olan politikalar sizce AK Parti'ye bu seçimlerde nasıl bir etki yapacaktır? Özellikle Sayın Erdoğan da aday olacağından hareketle izlediği son sıralardaki bu dış politikayı bu seçimlerde ne kadar etkili buluyorsunuz efendim?
Doğrusu Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tür taktikleri hep işe yaramıştır geçmişte. Muhalefet dediğimiz kesimin de yaratmış olduğu düşman kaygısıyla yani komşularının hepsinin kendi Türkiye'ye düşman algısıyla hareket ettiği anda Türkiye'deki tüm siyasal çevreler ve muhalefet aynı duruma düşmeye, Kürt muhalefeti dışında tüm Türkiye'deki muhalefet kesimin de aynı rotada birleştiği ve bunun Erdoğan'ın taktikleri arasında olduğu bu nedenle daima dış komşuların, dış düşman olarak komşularının hedef haline getirip savaş senaryolarıyla bugüne kadar iktidarını devam etmiştir ve bu yaradığı için de sürekli saldırgan politikasının sürmektedir ve bu saldırgan politikası sonucunda muhalefeti de dizayn etmektedir ve muhalefet bu nedenle yapmış, çizmiş olduğu yola gelerek aynı rotada birleşmesi ve Erdoğan'ın bu konuda daha farklı olduğunu ve kendisine faydalı olduğu durumlar çıkar. Geçmişte sürekli saldırgan komşulara karşı saldırgan politikasında muhalefeti kendi safına çekerek kendine kazan sağlamıştır. Şu anda da yaptığı budur ve en son olarak Yunanistan'a karşı saldıracağım politikasıyla böylesi bir durumda muhalefetin net olarak karşısına çıkıp bu durumun karşısına tavır almaması Erdoğan'ın yararına olur. Ve böyle bir durumda Erdoğan da sürekli kendine bir düşman olarak bir ülkeyi, bir komşu ülkeyi seçip buna yönelik politika geliştirmektedir. Ve içerideki var olan sorunları da bu şekilde izah etmektedir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Berdi Fırat ile konuştuk. Türkiye'nin seçim gündemiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin bugünkü sohbetimizde birinci bölümünü dinlediniz. Konuyla ilgili yarınki ayında sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlere sunacağız. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupalı 10 şahıs ve 5 kurum hakkında insan hakları ihlali, şiddet ve terör eylemlerine yol açan faaliyetlere gerekçesiyle yaptırım kararı alındığını duyurması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı Asya özel temsilcisi Mikhail Bogdanov'un Suriye meselesiyle ilgili Türkiye ile yetkililerle görüştüklerinden söylemesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Ensarullah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralı askerlerle askeri ve güvenlik anlaşmaları imzalayarak Yemen'e karşı yeni saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Ensarullah Hareketi Siyasi Ofisi'nin bir üyesi olan Ali El Gahum, Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle dedi. Saldırgan Arap Koalisyon ülkelerinin eylemleri Yemen'e yönelik saldırganlığının devam ettiğinin açık bir göstergesidir. Bu yöndeki hareketler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralı askerlerle askeri ve güvenlik anlaşmaları imzalaması, onların şeytani planlarını gerçekleştirmek için yeni taktikler ve yeni bir yüzle saldırganlığı sürdürmeyi amaçladığını gösteriyor. Ali El Gahum yaptığı açıklamanın devamında saldırgan ülkelere şöyle sesleniyoruz. Oyunlarınız boşa çıkacak ve Allah'ın lütfu ve Yemen halkı ve ordusunun azim ve birlikteliğiyle Yemen işgal projelerini başarısızlığa uğratılacak. Amerika, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırganlığına rağmen Yemen kazanacaktır dedi. Ensarullah daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın kukla hükümeti arasındaki askeri ve güvenlik anlaşmasının imzalanmasına karşı olduğunu belirtmiş ve bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'deki varlığını uzatmaya yönelik bir önlem olarak değerlendirmişti. Ensarullah Ekim ayının başında Yemen'de 6 ay süren ateşkesi uzatma müzakerelerinin çıkmaza girdiğini duyurmuştu.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Siyonez rejimi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzaladığının bildirilmesi, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'e yönelik cinayetlerinin devam etmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriyeli kaynaklar Türkiye ordusunun kuzeydeki bölgelere yönelik topçu atışlarının devam ettiğini bildirdi. Türkiye'nin uzaktan saldırılarının devam ettiği bir sırada Suriye kaynakları ülke ordusunun Halep'in kuzeydoğusundaki Menbiç ve Aynel Arap bölgelerine sevk edildiğini duyurdu. Bu bağlamda yerel kaynaklar Suriye ordusunun cephe hatlarında güçlerini takviye yaptığını bildirdi. Bu doğrultuda gelen haberler tank, top ve füze savar sistemlerinin bölgeye sevk edildiği yönündedir. Suriye ordusu Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu bölgeleri ele geçirme tehdidinin ardından ciddi bir tepkide bulundu. Suriye ordusu ayrıca güçlerini Haseke bölgesinde de takviye yaptığını duyurdu. Ayrıca bölgedeki tatbikatların da devam ettiği belirtiliyor.
Cami Cam gazetesinde Amerika ve IŞİD işgali sırasında Irak'ta binlerce insanın kaybolduğunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak İnsan Hakları İzleme Örgütü bu ülkede son 8 yılda binlerce kişinin kaybolduğunu bildirdi. Irak İnsan Hakları İzleme Örgütü 11 binden fazla Iraklı ailenin son 8 yılda aile üyelerinin kaybolduğunu duyurdu. Rasha El-Yom'un raporuna göre terör örgütü IŞİD daha önce Irak topraklarının 3'te 1'ini kontrol ediyordu. Bununla birlikte Iraklı kayıplara ilişkin raporların çoğu 2017 ile 2022 arasındaki döneme kadar uzanıyor. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin raporlarına göre Irak son 50 yılda en çok kayıp vakası görülen ülkelerden biri. 2003 yılında Amerika'nın Irak'a saldırıları hükümetin düşmesine ve Irak'ta terörist grupların artmasına yol açarken son 20 yılda Irak'ta kaybedilen insan sayısında artışa neden oldu.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarının cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran Masalları ve Efsaneleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde peri masallarının kahramanlarının özel ve has özelliklerinden bahsettik. Bu masalların en önemli karakterlerinden biri perilerdir. Periler insanlara benzemek, şekil değiştirmek gibi yeteneklere sahiptir. Geçen bölümde ayrıca perilerin cinsiyetinden ve genellikle dişi olduklarından söz ettik. Perilerin bir başka önemli özelliği de huyları ve davranışlarıdır. Perilerin büyük bir bölümü iyi kalplidir ve insanlara yardımcı olur. Örneğin bazı masallarda periler öykünün kahramanına yardıma gelir, hatta canını kurtarır. Bazı masallarda periler öyküde yer alan bebeklere iyi ahlak ve özellikler kazandırır. Örneğin bir masalda şöyle anlatılır. Zavallı kadın her an doğum sancısı daha da şiddetleniyordu. O sırada peri olan, aynı zamanda kardeş olan üç güvercin geldiler ve kalenin yıkılan duvarının enkazına oturdular. Üç güvercin biraz kanat çırptı ve o an üç kadına dönüştü. Bunlardan biri ebe oldu, biri de kadının koltuğundan tuttu. Öteki de erzak, elbise ve gerekli başka eşyaları getirmeye gitti. O sırada nur topu gibi güzel bir kız çocuğu dünyaya geldi. Güvercinlerden biri kardeşlerine şöyle dedi. Gelin bu güzel kıza bir ad koyalım ve her birimiz de ona bir şeyimizi yadigar olarak verelim. O sırada üç perinin her biri bebeğe büyülü bir hediye verdi ve adını da Gülen Çiçek koydular.
Fakat unutmama gerekir ki bazen periler masallarda davranışları adeta kötü kalpli devleri andıracak kadar acımasız ve zalim olabiliyor. Örneğin Çinmaçin Kızı masalında aslında bir peri olan bu kızın kim bahçesinde ayak basarsa onu büyülerek taşa çevirdiğini okuyoruz. Perilerin bu acımasızlığı yüzünden öykünün kahramanı onları ele geçirdiğinde kendisine zarar vermeyeceklerini ve isteklerine yerine getireceklerine dair yemin etmedikleri müddetçe onları serbest bırakmıyor. Çünkü aksi takdirde kurtulan peri hemen kahramanı öldürebiliyor.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz.
Geçen bölümlerde Beyaz Kuş öyküsüne başladık ve dedi ki bir kral vardı. Bu kral evlat sahibi olmuyordu ama daha sonra bir erkek evladı sahibi oldu. Kral oğlunun canını korumak için annesiyle beraber sarayın dışında yaşamalarını emretti. Öte yandan kralın veziri çok kötü kalpli biriydi ve uzun yıllar kralın tahtını ele geçirmek istiyordu. Ve sonunda kralı öldürdü ve kendisi tahta oturdu. Ardından kralın eşi ve oğlunun da öldürülmesini emretti. Vezirin adamları kralın eşini öldürdü ama annesi onu deriye attı, oğlunu da öldü zannederek kendi haline bıraktı. Fakat çocuk ölmedi ve büyüdü ta ki bir gün zalim vezirle mücadele etmek için arkadaşları ile dağa çıkan amcası onu buldu ve adını Şirzat koydu. Vezir ise Şirzat ve amcasını yok etmek için bir plan kurdu. Ama sonunda Şirzat ve amcası savaşı kazandı ve Şirzat amcasını kral ilan etti.
Öte yandan Şirzat'ın amcasının iki oğlu Şirzat'ı kıskanmaya başladı. Bu yüzden amcası bir şart koydu. Kim onun atının gitmediği yere gider ve onun görmediği bir şey getirirse gerçek pehlivan olduğunu söyledi. Şirzad'ın büyük amcaoğlu gitti ve çok uzak bir yerden çok büyük bir yakut buldu ve geri döndü. Ama babası ona kentin yanında bir dağın altında bir mağara olduğunu, orada 40 odası olduğunu ve o yakutu götürüp 11. odaya koymasını söyledi. Oğlu da oraya varınca kendi bulduğu yakut gibi yakutlarla dolu odayı gördü. Şimdi hep birlikte maceranın devamını dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Sıra kralın ikinci oğluna geldi. O da yola çıktı ve 3 ay boyunca çölleri, ovalları ve dağları geride bıraktı ve bir ormana vardı. Ormandaki ağaçların üzerinde güzel meyveler vardı. Kralın ikinci oğlu meyvelerden yemek istedi ama baktı ki hepsi altından. Hemen torbasını doldurdu ve kentine geri döndü. Saraya vardığında ise babası alnından öptü ve bunları mağaradaki 21. odaya koymasını söyledi. Kralın oğlu oraya vardığında odayı aynı altın meyvelerle dolu buldu. Sonunda sıra Şirzad'a geldi. Şirzad da kralın tahtının dört bir yanını öptü ve edeple diz çöktü ve amcasına ''Müsaade ederseniz sizin altınızla bu yolculuğa çıkmak istiyorum.'' dedi. Kral amcası da atının Şirzad için hazırlanmasını emretti. Şirzad ata bindi ve yola koyuldu. Bir süre sonra Şirzad atı kendi harini bıraktı ki istediği yere ve istediği yöne gitsin. At hiçbir yöne bakmıyor ve yoluna devam ediyordu. Böylece 6 ay geçti ve 7. aya gelince birden at bir yerde durdu ve kişnemeye ve ayaklarının da üzerinde şahlanmaya başladı ve tekrar kişnedi ve geri döndü. Şirzad atın bundan daha ileri gitmediğini de anladı. Bu yüzden atın dizginini eline aldı ve yavaş yavaş ilerledi. At bir süre ilerledi ve her tarafı kolluyordu ki birden Şirzad yerde bir şeyin yandığını fark etti. Şirzad atı durdurdu ve indi. Orada hiçbir yakıtı olmayan ama yanan ve her tarafı da aydınlatan bir fener buldu. Şirzad belki amcası bunun bir benzerini bulmuş olabileceğini düşündü ve bu yüzden fenerin öteki benzerini bulmadan dönmemeye karar verdi ve yoluna devam etti. Şirzad her tarafı aradı ve artık çok yoruldu. Ama yoluna devam etti ve sonunda bir kente vardı. Şirzad kentte bir kervansaraya yerleşti ki birkaç gün dinlensin.
Bir gece kervansarayın sahibi Şirzad'ın odasına bir başka adamı da yerleştirdi. Şirzad baktı ki adam torbasından bir fener çıkardı. İyice baktı. Bu fenerin kendisinde bulunan fenerin tıpatıp aynısı olduğunu gördü. Şirzad yeni gelen misafirle arkadaş olmak için onunla konuşmaya başladı. Ve kendi macerasını anlattıktan sonra adama fenerini ona satmasını teklif etti. Adam da şöyle dedi. Ben bu feneri sana veririm ama sen de bunun yerine bana bir şey vermelisin. Şirzad ne istersen veririm dedi. Adam şöyle dedi. Buradan devlerin kalesine bir aylık yol var. Orada çok güzel güvercinler var. Eğer gidip bana oradan bir çift güvercin getirirsen ben de bu feneri sana veririm.
Şirzad adamın bu şartını kabul etti ve yola çıkmak üzere hazırlandı. Ertesi sabah Şirzad erkenden uyandı ve adam ile vedalaştıktan sonra yola çıktı. Şirzad derileri, dağları aştı ve sonunda adamın anlattığı kaleye geldi. Kalenin eteğinde dururken Şirzad bir ses duydu. Etrafına bakındı. Dağın zirvesinde beyaz bir kuş gördü. Kuş Şirzad'a sesleniyordu. Şirzad durdu, kuş yanına geldi ve sordu. Ey insanoğlu, seni kim ölüme yolladı? Bu devler güvercinlerini babalarından daha çok sever. Ama sen sabretmelisin. Gece yarısı olunca devlerin uykusu iyice ağırlaşır. O zaman kaleye girebilirsin. Şehzad atından indi ve gece yarısını bekledi. Ardından kalenin duvarına tırmandı. Beyaz kuş yeniden Şehzad'a seslendi ve şöyle dedi. Ey Şehzad, sakın tamah yapma ve bir çiftten fazla güvercin alma. Şehzad duvara tırmandı ve öbür tarafa geçti. Ardından süzülerek güvercinlerin yuvasına yaklaştı. Güvercinleri gören Şehzad güzelliklerine hayran oldu. Öyle ki oturup saatlerce onlara bakmak istedi.
Şehzad bir çift güvercini yakaladı ama kendine mani olamadı ve bir çift de kendisi için aldı. Ama güvercinler de sanki bunu bekliyor gibi öylesine gürültü patırtı yaptılar ki kulakları sağır ediyordu. Gürültüyü duyan devler uykudan uyandı ve Şehzad'ı yakaladı. Şehzad macerayı baştan sona devlere anlattı. Devler ise ona bu güvercinlerden bir çift vereceklerini ama bunun da bir şartı olduğunu, yakınlarda başka devlerin yaşadığı bir kale olduğunu, orada iyi üzümler yetiştiğini, Şehzad'ın gidip bu üzümlerden onlara getirmesini istediler.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahabilik gerçek mi, bid'at mı?
Peygamberini tüm dünya halkına rahmetin gönderilmesinin aracısı kılan, onu güzel bir huy ile süsleyen, ona insanlarla iyi ve uygun bir şekilde konuşmayı tavsiye eden Allah'ın adıyla.
Bir önceki sohbetimizde Vahabilerin kendilerini Selefi, yani Selefi Salihin takipçileri olarak gördüklerini söyledik. Bugünkü sohbetimizde ise Selef'in tam olarak ne anlama geldiğini ve Vahabilere göre Selefi Salih'in gerçek örneğinin tam olarak kimler olduğunu ele almak istiyoruz.
Selef veya Eslaf, bizden sonrakiler anlamına gelen halef veya ahlafın aksine bizden öncekiler anlamına gelir. Bu genel anlam bütün dönemleri ve zamanları kapsar. Kendi döneminde herkes esnafının, halefi ve ahlafının selefi olacaktır ve bütün Müslümanlar sevgili İslam peygamberiyle onun vefalı ve imanlı yarenlerini takip etmek istediklerinden tüm Müslümanların ve İslam mezheplerinin takipçilerinden bir şekilde selefi olduğu söylenebilir. Ancak yaklaşık Hicri kameri 8. yüzyıldan itibaren ve İbni Teymiye'nin düşünceleri aracılığıyla İslam toplumunda yaygınlaşan yaygın anlamında Selefi Salih denildiğinde İslam tarihinin ilk 3 asrındaki şahsiyetler yani peygamber, sahabesi ve yarenleri ve öteki adıyla tabi'in ve tabi'inin yarenleri kastedilmektedir.
İbn-i Teymiye ayetlerden ve rivayetlerden algıladıklarına göre daha sonraki dönemlerde talebeleri tarafından sürdürülen sapkın bir çizgi yarattı. Akli istidlalin kullanılmasına karşı çıkmak, felsefeye ve mantığa karşı çıkmak, ilmi kelamı ayıp olarak görmek, mütekellimin ile mücadele etmek, nakilcilikte aşırıya kaçma ve diğer mezheplere mensup Müslümanları kafir olarak görmek, günümüzde Vahabiler tarafından izlenen en önemli inançlar arasındadır.
Vahabiler bizden öncekilerin yöntemine dönme bahanesiyle herkesin kendisinin aracısız bir şekilde Kur'an'a başvurması gerektiğini, çünkü önemli olanın Kur'an'ın sadece görünüşü ve kelimeleri olduğunu ve herkesin de sırf Arapça bilmekle Kur'an'ın kelimelerini okuyabileceğini iddia ettiler. Onlara göre herkesin ayetlerin ve rivayetlerin görünüşünden anladığı şeyler onun için bir eylem ölçütü haline gelebilir ve böyle bir amel dinidir ve İslam'a uygun olacaktır. Vahabiler bu inançlar nedeniyle ilk olarak taklit ilkesini reddettiler ve kendi toplumlarında alimlerin dini merciliğini yok ettiler ve ikincisi olarak şerri ve inançsal meselelerin anlaşılmasında da kaosa neden oldular.
Görünen o ki selefiler ayetlerin görünüşlerinin arkasında bir anlam ya da batının olmadığına, bu nedenle içtihada, müçtehide ve fakihe gerek olmadığına ve herkesin kendisinin ayetleri ve rivayetleri doğru ve tam bir şekilde anlayabileceğine inanmaktadırlar. Onlara göre önemli olan tek şey, mümkün olan her yöntemle ayetlerin görünüşüne göre hareket etmektir. Selefiler, Peygamber Efendimizin Kur'an'ın bir görünüşü, bir de batını vardır. Onun batının da 7 batına kadar batını vardır diye buyurduğunu hiç duymamışlar. Bazı muhaddisler onu 70 batına kadar bile zikretmişler.
Tahran Radyosu.
Vahabilerin Kur'an'la yüzleşme biçimi her Müslümanın da tarihsel hafızasını sloganları La hükme illa lillah, yani hüküm ancak Allah'ındır olan İslam'ın başlangıcındaki bir gruba sürüklüyor. Doğru tahmin ettiniz. Bahsettiğimiz grup havaricidir. Havariç İslam toplumunda Peygamber Efendimiz'den sonra kimsenin hüküm sürme hakkının olmadığını düşünürlerdi. Onlar her türlü mercili inkar eder, sadece kendi anlayışlarını doğru olarak görürlerdi ve başkalarının Müslümanlığını inkar ederlerdi. Vahabilerin havarici çok benzediğini daha önce de söylemiştik. Onlar tekfir, bağnazlık, şiddet ve düşmanlıkçılık düşüncesinde de birbirlerine benzerler. Selefilerin veya Vahabilerin Selefi Salih derken tam olarak kimleri kastettiklerini belki şimdi daha iyi anlayabiliriz.
Müslümanların tarihi hafızası havarici hatırlamaktan ziyade Peygamber Efendimizin ve onun gerçek yarenlerinin geleneğini ve yöntemini hatırlamaktadır. Hepimiz biliyoruz ki İslam peygamberi her zaman savaşlarda yarenlerine, insanların haklarına saygı göstermeyi tavsiye ederdi. İslam peygamberi açıkça komutanlarına şu emri verirdi: İhanet etmeyin, müste yapmayın, ahit bozmayın, yaşlıları, çocukları ve kadınları öldürmeyin. Allah'ın peygamberi geç kalanların ve manastır sakinlerinin öldürülmesini yasaklardı. Hatta düşmanın elçilerine bile aman verirdi. Peygamber Efendimiz her zaman yarenlerine müşriklerin ve kafirlerin şehirlerini savaş sırasında zehirle kirletmemeleri gerektiğini hatırlattı.
Allah'ın Resulü düşmana karşı son derece cömert davranırdı. Bunun bir örneği Mekke'nin fethinde görülebilmektedir. Mekkeli müşriklerin ona çok eziyet etmiş, onu şehrinden ve memleketinden kovmuş, ona karşı birçok savaş başlatmış, onun en iyi akrabasını ve sahabesini öldürmüş ve kendisini yaralamış olmasına rağmen Allah Resulü Mekke'yi fethettikten sonra onlara aman verdi ve kendisinin ve sevdiklerinin de canını onlara bağışladı.
Peygamberin kendisi esirlere çok iyi davranırdı ve başkalarını da onları öldürmekten ve işkence etmekten alıkoyardı. Huneyn Savaşı'nda 6000 kafir ve müşrik esiri hiçbir ödence olmaksızın serbest bıraktı ve onlar için Allah'tan mağfiret dileyen rahmet peygamberinin Müslümanların canını, malını ve onurunu tam şiddetle kendilerine helal kılmış olan kişilerle en ufak bir bağı olması nasıl mümkün olabilir? Hayır, böyle bir şey asla inandırıcı değil. Hele İslam'la büyümüş olan, onun havasını solumuş olan bizler için asla inandırıcı değil.
Bizim çağdaş dünyamızda Sünni Müslümanlar arasında selefilik terimi daha yeni bir anlam bile kazanmıştır. Bu anlam içinde bulunduğumuz dönemde Müslümanların uyanış dönemi ile ilgilidir ve Müslümanların batıyı düşünsel olarak taklit etmekten kurtarması için çaba gösterenleri kastetmektedir. Onlar şu konuda kararlıdırlar: Müslümanların kadim kültür ve medeniyetlerine başvurmaları ve Kur'an'a ve geleceğe dönmeleri gerekmektedir. Selefilerin bu grubu, modern teknoloji ve medeniyetin her türlü sembolüne karşı olan Vahabilerin aksine yeni bilim ve teknolojiyi yeni bir bakış ve yeni bir düşünceyle İslam'ın hizmetine sunmak istemektedir. Bu grubun selefilikten kastedi, İslam'ın paklığını ve saflığını karanlığa dönüştürmüş olan tüm tortuları ortadan kaldırmaktı. Onlar İslam dini iş, çaba ve yaşam dini olarak dikkate alınsın diye İslam'dan bütün bid'atları ve hurafeleri uzaklaştırmak istiyorlar.
Selefilerin bu grubun düşünsel lideri Müslüman kardeşlerdir. Kurucusu da İslam mezheplerini birbirine yaklaştırmak ve Müslümanların birliğini gerçekleştirmek için büyük çaba sarf etmiş olan aydın bir alimdir. O bu amaca ulaşmak için tüm hayatını yolculukta İslam dünyasının ve Avrupa ülkelerinin farklı bölgelerine yolculuklarda geçirdi. O Osmanlı ve Kacar gibi kraliyet hükümetlerini eleştirenlerden biriydi. Aynı zamanda İngilizlerin İslam ülkelerindeki sömürgeci politikalarına da itiraz ederdi.
Müslüman kardeşlerin kurucusu Hasan el-Benna'ya göre akıl ayıp bir eylem olmadığı gibi Kur'an ve peygamberin geleneğiyle birlikte dinin hükümlerini de anlamada da bilgi kaynaklarından biridir. İçtihadın kapısı açıktır ve içtihat gücü olmayan herkes İslami mezheplerden birini taklit edebilir. Çağdaş selefiler artık diğer İslam mezheplerini tekfir etmiyor. Aynı zamanda Müslümanlar arasında birlik yaratmaya ilgi duyuyorlar ve adalet odaklı bir hükümet kurma peşindedirler.
Değerli dinleyiciler, Vahabilik Gerçek mi Bidat mi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Amerika'nın İslam Cumhuriyeti'nin en habis düşmanı olarak tanıtırken, iç ve dış düşmanlara karşı sabır ve direnişin İslam'ın talimatı olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Elbette bugün bizim ve İslam Cumhuriyeti'nin en habis düşmanı Amerika'dır. Elbette ki bizim az düşmanımız yok, fakat hepsinden daha habis ve daha inatçı olanı Amerika'dır. Amerikalı yetkililer hem yalancılar hem kurnazlar, utanmazlar, açgözlüler, şarlatanlar. Hareketlerini, söylediklerini siz dinleyin, göreceksiniz. Şarlatan gibi konuşurlar. Yani çeşitli çirkin ahlaki özellikler ve elbette bunun yanı sıra zalimler, taş kalpliler, şiddetle acımasızlar. Teröristler, yani tüm iyilerin sahip oldukları her şeyi bunlar tek başlarına sahipler. Yani böyle bir düşman bugün bizim karşımızdadır. Allah böyle düşmanlara karşı Resulullah'a talimat vermişti. Bi'setin başından Allahu Teala peygambere sabırlı olmasını emretmiştir. Bi'setin başındaki surelerden olan Müddessir suresinde şöyle buyruluyor. Ve Rabbine dayan, sabret. Kendi Allah'ın için sabret. Yine Kur'an'ın ilk surelerinden olan Müzzemmil suresinde şöyle buyruluyor. Onların söylediklerine karşı sen sabret. Kur'an'ın diğer yerlerinde de mükerrer olarak bu anlam vardır. İki yerde şöyle buyuruyor. emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hem Hud suresinde var hem Şura suresinde. Bu yüzden talimat verilmiştir. Şimdi sabır ne demek? Sabır, oturup el elin üstüne koyup sonuçları ve olayları beklemek demek değildir. Sabır, yani direnmek, dirençli olmak, kendi doğru hesaplarını ve titiz hesaplarını düşmanın hileleriyle değiştirmemek. Sabır, yani kendimiz için çizdiğimiz hedefleri ezlemek. Sabır, yani moral ile hareket etmek ve devam etmek. Bu sabrın anlamıdır. Evet değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.